Değerli dinleyenler, program konuğumuz Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan bizlerle birlikte. Sayın Ceylan, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Ceylan, bugün atık yönetimi ve plastikler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz efendim. Dilerseniz söze, atık yönetimi nedir ve nasıl olmalıdır diye başlayalım mı efendim?
Tabii ki. Artık atık yönetimi biliyorsunuz hayatımızın bir parçası oldu ve olmak zorunda. Devletimizin de bir sıfır atık politikası var. Aslında sıfır atık politikasını tanımladığımızda atık yönetimini de bir şekilde izah etmiş olacağız. Bu sıfır atık politikasının malumunuz öncelikli hedefi israfın önlenmesi. İsrafı önlemeyi, işte kaynaklarımızın çok daha etkin bir şekilde kullanımını sağlamayı ve atık oluşumunun nedenlerini değerlendirerek, inceleyerek atık oluşumunu engellemeyi, yani oluşumu engelleme, burada altını çizmek istiyorum, veya çok daha minimize etme, en aza indirgemeyi ve atık oluşumunda ise eğer illa da oluşuyorsa bunu kaynağında güzelce ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamayı amaçlayan bir atık yönetim felsefesidir aslında. Atık yönetim hiyerarşisi de diyoruz buna. Yani bu yönleriyle oluşan atıkları yönetmenin çok ötesinde aslında bu bir yaşam kültürü olmak zorunda. Özellikle alışkanlıklarımızı, efendim yaşam tarzımızı tekrar gözden geçirerek yenileme gibi karşımıza çıkması gerekiyor bu kavramların. Gerçekten sıfır atık sadece ülkemiz veya bir bölge için değil, artık dünyamızın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir yaklaşım. Çünkü yaşayabileceğimiz bir tane dünya var ama o dünyayı antroposenik, işte insan eliyle çok mahvettik, çok kirlettik. Yani ekolojik ayak izimiz artık biyolojik kapasitemizin, yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin çok çok daha ön planına çıkmış durumda. Çok daha yükseğinde. Evet, atık yönetimi yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Özetleyecek olursak aslında derya deniz bir konu. Bir kere verimliliği artırmış oluyoruz. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı çok daha uzun soluklu, gelecek nesillere sürdürülebilir olarak nakletmeyi sağlamış oluyoruz. Yine temiz ortam, temiz bir ekosistem sağlamış oluyoruz. İnsanlar kendi doğal hijyenlerine ne kadar dikkat ederse etsin, ekosistem hijyen olmadığı sürece insanlar sağlıklı olması, sağlıklı kalmamız mümkün değil biliyorsunuz. Artı ilk hedef olan israfın önüne geçmiş oluyoruz. Böylece israfın önüne geçilince de tabii ki doğal olarak maliyetlerin azaltılması söz konusu oluyor. Ayrıca yine çevresel riskleri azaltmış oluyoruz. Çünkü çevre ne kadar kirlenirse riskler o oranda artıyor. Mesela atık yönetimi yapmayıp da bir vahşi depolama yaparsak, ki yıllar yıllar önce o şekildeydi, biliyorsunuz metan gazı oluşumuyla patlamalar, yangınlar meydana geliyordu. Böylece çevresel riskleri de atık yönetimiyle önüne geçmiş oluyoruz. Yine işte çevreyi koruma bilinci, bu bilinç çok önemli. Özellikle burada bilincin altını çizmek istiyorum. Duyarlı tüketici duygusuna sahip olmuş oluyoruz. Yani özetle ulusal ya da uluslararası bazda environmental friendly dediğimiz, hani artık bu Türkçe kitaplara da çok geçti, çevre dostu, çevresini seven insan olma sıfatını kazanıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim atık yönetimini.
Sayın Ceylan, evet. Efendim sıfır atık politikasından bahsettik efendim ki dünyada da uygulandığı birçok ülke var. Sıfır atık, evet, kavramı mümkün müdür efendim?
Aslında insanların direnci olmasa bir yerde inanın mümkün. Endüstriyel simbiyoz dediğimiz bir hadise de var. Hani birinin atığını bir başkasının kaynak olarak kullanması. Bu biliyorsunuz hayvanlar arasında da, hayvanlar aleminde de böyle bir siklus var. Simbiyotik bir yaklaşım var.
Evet.
Bunu biz endüstrilerimize uyarlayabiliyoruz. Aslında tam anlamıyla yapsak, buna direnç göstermesek, bu işin özünü anlayabilsek, antroposenik olarak dünyaya ne yaptık, neler ettik, bunu algılayabilsek aslında ben sıfır atığın mümkün olabileceğini düşünen taraftayım. Aha, evet, bir ikinci taraf var. Sıfır atık hiçbir zaman mümkün değildir deniyor. İllaki bir şekilde atık olacaktır. Evet, olacaktır mutlaka. Yani atığı önlemenin ötesinde yaşadığınız sürece atıklar bir şekilde olacaktır. Ne kadar minimize ederseniz, önlemeye çalışırsanız çalışın, atığı atık olarak kabul etmeyip onu kaynak olarak değerlendirmeye çalışırsanız çalışın, yine de atık olacaktır. Ama bunların da bir ileri dönüşüm dediğimiz bir dönüşümü var. Ki ben ileri dönüşümü şu şekilde ifade ediyorum. İki kelime. O kadar güzel izah ediyor ki bunu. Ekolojik ve ekonomik değerlendirme. İleri dönüşüm. Ekolojik ve ekonomik dönüşüme biz ileri dönüşüm diyoruz. Yine çevre dostu, yine ekonomik oluyor, yine israfın önüne geçiyor. Ha, bundan öte daha da ileri gidersek geri kazanım var. O da ne? İşte oluşan atıkların yakılarak elektrik enerjisine çevrilmesi. Malumunuz enerji o kadar değerli, o kadar önemli ki günümüzde. Enerjide bağımsız ülkeler bağımsızlığını ilan etmiş ülkelerdir. Buna kimse itiraz edemez. Yani her halükarda bir kazanım var. Bu kazanımları çok dikkatli bir şekilde döngüsel ekonomiyi de önceleyerek başarabilirsek bence sıfır atık mümkündür. Bu boyutla yaklaştığımızda.
Sayın Ceylan, plastiklerle ilgili neler söylersiniz?
Evet, gerçekten plastikler günümüzün en büyük problemi. İşte günümüz kirlilik parmak izi olarak da biliyor musunuz söyleniyor bu. Eminim siz de bunları duymuşsunuzdur. Çok konuşuluyor artık, çok dillendiriliyor. Özellikle günümüz kirlilik parmak izi olarak modern dünyada yaygın olarak kullanılıyor. İşte bu plastiklerin atığa dönüşmesiyle birlikte çevre ve insan sağlığı olumsuz etkileniyor bu sentetik polimerlerden. Aslında plastik dediğimiz şey sentetik polimerlerdir. İşte bunlar tabii ki sonradan üretildiği için fabrikalarda doğal olarak ekosistem, dünyamız bunları xenobiyotik dediğimiz, yani bu benden değil, bu sonradan oluşmuş bir şey olarak algılıyor. Plastik kirliliği tabii ki beraberinde mikroplastik, nanoplastik kirliliğini de getiriyor. Artık plastik kirliliğinin çok ötesine geçtik. Mikro ve nanoplastik kirliliği mevzusu şu anda çok gündemde, dünyada da, Türkiye'de de. Özellikle yaklaşık 50 adet temel polimer türü var ve bu polimer türlerinden piyasaya sunulan yaklaşık işte 60-70 bin civarında plastik formülasyon var. Bunlar işte insan yapımı plastikler. Tabii ki bunlar doğaya atıldığı zaman muazzam bir tehdide dönüşüyor. Bir de plastikler çok fazla kullanılan şeyler. Mesela günümüzde plastikler otomotiv sanayinden tutun, tarım, sağlık, inşaat, paketleme, tekstil her sahada kullanılıyor. Artık vazgeçilmez malzeme haline gelmiş durumda. Dolayısıyla işte işlevlerine göre tabii ki bunlar farklı boyutta olabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi mikro ve nano boyutlarda. Özellikle ambalaj sektörünün altını çizmek istiyorum. Plastik malzemelerin en önemli, en sık uygulama alanlarından biri malumunuz ambalaj sektörü. Özellikle zaten dünya çapındaki plastik malzemelerin yaklaşık %40'ı diye hatırlıyorum ambalaj sektöründe kullanılıyor. Yani çok farklı fabrikalarda nihai ürünlerin stoklanması ve paketlenmesi için kullanılıyor. Çünkü işte sürdürülebilirlik için, hijyen için, uygun maliyet için, enerji verimliliği için, çevre dostu bir paketleme sisteminin oluşturulmasında mecburen bir yerde plastikler kullanılıyor. Doğal olarak bu kadar çok kullanılan plastikte kullanıldıktan sonra, kullanım ömrünü tamamladıktan sonra da doğal olarak kirlilik oluşturuyor. Tabii günlük hayatta kullandığımız plastikler kendi içerisinde polimerik tür olarak pek çok türe ayrılıyor. Hani ben çok yakinen bildiğimiz birkaç tane örnek vermek istiyorum müsaadenizle. Mesela plastik bardaklar hepimiz kullanıyoruz değil mi? Biliyoruz.
Evet.
Bunlar işte polistiren. Yine mesela su şişeleri. Polietilen tereftalat dediğimiz PET diyoruz bunlara. Su şişeleri yine polipropilen. Mesela su şişe kapakları ise polietilen. Bakın şişeler polipropilenken kapaklar polietilen. Efendim mesela gıda ambalajları genellikle yine polipropilen.
Evet.
Süt kutuları mesela çok kullanıyoruz. Bunlar yine polietilen.
Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
Çok teşekkür ederim. Ben de son bir cümleyle söyleyeceklerimi tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan plastikler günümüzde gerçekten kirlilik kavramıyla birlikte anılıyor. İşte antroposenik çağın en işte önemli kirlilik parmak izi denildiğinde hep bu plastikler hatıra geliyor, özellikle mikroplastikler. Yani bunları çok iyi yönetebilirsek, atık yönetimi dedik ya, sözümüze
Evet.
öyle girdik.
Evet.
Bunları yeniden döngüsel ekonomiye güzel bir girdi maddesi olarak yeniden üretime sokabiliriz.
Sayın Ceylan,
Diyeyim.
çok teşekkür ediyoruz
Evet.
efendim.
Ben çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için.
Değerli dinleyenlerimiz, konuğumuz Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Zeynep Ceylan'la atık yönetimi ve plastikler üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.